Podcast dinle.
Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Ben Cevdet Acarsoy. Her zamanki yerimde değilim. Hollanda'da değilim, İstanbul'dayım. O yüzden internet kalitesi, ses, görüntü nasıl olacak bilmiyorum. Cruel Azen demiş ki, LGBT sapkınlık mıdır? Uzman bir psikolog eşcinselle sapkınlık dedi demiş. Şimdi sapkınlık kelimesi bilimsel bir kelime değil. Bizle ilgili değil o yüzden aslında. Yani bunu dememesi gerekiyor tabii ki. O ayrı bir konu. Hani orayı ayrıca tartışırız ama bunu diyecek kişi psikolog değil. Yani sapkınlık bir psikolojik bozukluk değil. Tamamen aslında halkın kullandığı kişilerin, yani şöyle düşünelim. Mesela atıyorum bir Hristiyan bir toplum, Budist bir toplum, Müslüman bir toplum, farklı toplumları ele alın din açısından veya işte ahlak açısından farklı toplumları ele alın. Onların kendi ahlak değerlerine uymayan şeylere sapkınlık diyor. Sapık veya sapkınlık diyor. Bu mesela çok kültürden kültüre, dünyanın zamandan zamana da bu arada değişir. Mesela orta çağda sapkınlık denen şeylere bugün demiyoruz. Hiç kimse demiyor mesela, öyle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla o öyle bir tanım. Ama bir psikolog olarak, uzman bir psikolog olarak bu kimlikle bunu söylemesi çok çok daha yanlış. Onu söyleyelim. Birisi demiş ki lisansı iptal edilirdi. Evet, yani böyle olabilir. Gerçekten böyle olabilir. Çünkü bilimsel olarak, yani Dünya Sağlık Örgütü veya Amerikan Psikologlar Birliği'nin İkisinin de kılavuzları var, hastalık kılavuzları var. Dünya Sağlık Örgütü'nünki işte ICD, International Classification of Disorders, ICD 10 veya 11 diyebiliyorum. Amerikan Psikologlar Derneği'nin de, Psikiyatristler Derneği Birliği pardon, onun yani APA'in de DSM-5 dediğimiz bir şeyi var. DSM-5 de açılımı, ruhsal hastalıkların, psikolojik bozukluk, tanı ve istatistiksel el kitabı. Buralarda o dönemki son bilimsel şeylere göre listelenen hastalıkları listeliyorlar. Psikolojik bozuklukları listeliyorlar. İşte tedavi gerektiren. 70'lerden beri her ikisinde de LGBTQ+ neyse hepsi, bunların hiçbiri zaten şey değil. Bir hastalık olarak listelenmiyor. Dolayısıyla bunu bilimsel olarak demek yanlış bilgi vermektir. ICD-11 çıktı demiş Ali. Yanlış bir bilgi vermektir ve kim, yani şeyinize, mesleğinizle bağdaşmaz. O yüzden buradan kınıyoruz kendisini eğer böyle bir şey demişse. Demiş ki, güzel bir soru. The Psychologist 1 demiş. Gelecek bilimi. Bu arada arkadaki müzik sesi çok yüksek mi? Onu bir söylerseniz kısabilirim. Onu da bana yazarsanız çok kısa olur. Gelecek bilimde hocam, merhaba, zarar görmediği halde dönem dönem hipomani atakları geçiren biri sizce tedavi almalı mı? Şimdi hipomani nedir? İçinde bir bilmediğimiz kelime çıktı. Şimdi bipolar bozukluk, iki uçlu bozukluk dediğimiz bir durum var. Şimdi depresyon tek uçlu, tek kutuplu. Polar, kutup, uni, bir, bi, iki. Unipolar tek kutuplu, bipolar iki kutuplu. Dünyada mesela iki kutuplu, kuzey, güney gibi düşünebilirsiniz. Şimdi unipolar depresyon dediğimizde, yani tek bir tarafa doğru. Yani nedir? Duygu durumun çökkünlük, üzgünlük, işte ümitsizlik, yorgunluk gibi depresif tarafa doğru olanını kastediyoruz. Bipolar bozuklukta adı üstünde iki kutuplu. Bazen depresif, çok yılgın, işte üzgün, depresif, depresyonlu, üzüntülü, düşük bir moddayken, bazen de çok yüksek bir moda. Buna da mani diyoruz. Bu moda çıkabiliyor. Yüksek, çok mutlu, aşırı enerjik, cesaret, yüksek tavanda, risk alan davranışlar yapıyor, pervasız davranıyor ama aşırı mutlu, böyle eforik dediğimiz aşırı mutlu bir durumda. Bu iki uçlu bozuklukların, bipolar bozukluğu, iki türü var. Bir türünde bunun mani değil de hipomani oluyor. Hipo, bu ekler de çok işinize yarayacak, böyle Latince ekler. Poları öğrettim. Polar, kutup. Uni, bir polar. Uni, tek kutuplu. Bipolar, iki kutuplu. Bunları da öğrendiniz. Bir de hipo ile hyper öğrenirseniz çok güzel, işinize çok yarar. Çünkü her yerde var ya, hipotalamustan hipertansiyona kadar hipo ile hiper çok lazım olan bir şey. Hipo alt, düşük, hiper yüksek, olması gerekenden yüksek. Hiper yüksek, hipo düşük. Hipomani normal maniden daha düşük. Evet mutlu, evet işte manik, evet eforik, mutlu, coşkun, coşkulu, enerjik ama manik kadar değil. Daha altta. Hipomani dediğimiz bu. Şimdi hipomani genelde çok bir şey değil. kaçınılan depresyon tarafı gibi, depresif bölüm gibi değil. Niye? Mutlusun. Yani insanları ne bileyim işte içki içip falan ya da ne bileyim uyuşturucu kullanıp böyle olmak istediği, çok mutlu olduğu anlar. Bunu niye bir insan istemesin? Ama bunun da zararı var. Bu da sağlıklı değil. Çünkü hipomani evresinde insanlar kendilerine zarar verici davranışlarda bulunabiliyor. Hepsi değil ama bazıları risk alabiliyor, gereksiz riskler alabiliyor. Bu durumlarda işte hipomani de sağlıklı olmuyor. Amacımız arada durmak. Ne hipomani kadar aşırı mutlu olmayalım, mutlu olalım ama aşırı olmayalım. Üzülelim, üzülmek de sağlıklı ama depresif kadar üzülmeyelim. Arada kalalım. Hipomani de bu. Zarar görmediği halde dönem dönem hipomani atakları geçiren birisi tedavi almalı mı? Burada da hep benim kullandığım 4D'ye geliyoruz. Yani bakayım anormal davranış kriterleri dediğim zaman çıkacak mı bakalım burada. Size ekrandan göstermek istiyorum. Davranış 4 kriteri diyelim bakalım. Var mı? Yok. Şöyle bakalım. Bakalım olacak mı? Yok. İngilizceden bulalım o zaman. Four D's of disorder diyelim. Hemen sizi beklettim. Özür diliyorum. Şimdi paylaşacağım. Bir soru sorduk diyorsunuz, boşlu çıktık diyorsunuz büyük ihtimalle ama bizde böyle arkadaşlar. Şimdi şunları bir kaldırayım. Bir saniye şöyle yapayım. Şunu da şöyle kaldırayım, şunu da şöyle kaldırayım. Daha rahat görelim. Şimdi tedavi almalı mı sorusu anlattık. Hipomaniyi anlattım size ne olduğunu, onu anladık. Dönem dönem hipomani atakları geçiren bir tedavi var. Buradaki soru kişi için. Ben bir psikolog olarak demiyorum. Kişisi işi diyorum. Yani bunu yaşayan kişi nasıl karar verir diyorum. Orada şöyle bakacağız. Bozukluğun, psikolojik bozukluğun 4 tane D kriteri var. Hepsi D ile başladığı için 4 D's demişler. Tamam mı? Şimdi birincisi dysfunction. Yani fonksiyonelliğin bozulması. Dis de güzel bir ek bakın. Dysfunction, fonksiyon. Dis, bozuk, kötü. Dysfunction, bozuk işlev. İşlev bozukluğu. Yani nedir? Kişinin sosyal, iş hayatında, günlük işleyişinde, yani nedir? Yemek yeme, işte günlük işlerini yapma, yemek yeme, yataktan kalkma, üstünü değiştirme gibi oralara da yansıyor. Arkadaş ilişkileri, iş ilişkilerini yapmasını zorlaştırıyor mu? Bir. İki, distres var mı? Yani strese sokuyor mu? Distres, strese sokuyor mu? Yani kişi için bu kötü bir şey mi? Üzücü bir şey mi? Hoş bir şey değil mi? Kendisine ya da çevresine sıkıntı veriyor mu? 2. 3. Deviance. Bu deviance sapma. Sapmadaki burada sapkınlık değil de sapma. Nasıl? Yani istatistik olarak az görünen bir şey mi? Ya da kültür normlarının dışında mı? Böyle bir sapma bir şey mi? Yani nasıl örnek verelim buna? Hipomani herkeste görülen bir şey değil. Az görülen bir şey. Kültürümüzde de sık görülen bir şeydi. Normal kabul edilen bir şey değil. O zaman deviance kriterini karşılıyor gibi düşünürüz. Danger'da dördüncüsü de kişinin hayatının yaşamasını engelliyor ve risk oluşturuyor. Yani hipomanik bir durumda diyelim ki çok mutlu işte motora biniyor, motosikletle riskli hareketler yapıyor, arabada çok hız yapıyor diyelim, örnek veriyorum. İşte ne bileyim alıp havai fişek patlatıyor yakın bir yerde. Hani bunlar olmamış şeyler, hipomanik ataklarda görülmemiş şeyler değil bu arada, abartmıyorum. Bunlar oluyor mu? Şimdi tedavi için arkadaşlar bunlar dördü de olması lazım. Bizim bir şeye psikolojik bozukluk dememiz için bu dördünün bugünkü bilimsel bilgilerimizde şu ana kadarki dördünün olması lazım. İşte demin soru vardı ya LGBT'yi sapkınlık diyorlar falan. Niye değil? Çünkü bunları karşılamıyor kişi için ve çevresi için. Anlatabiliyor muyum? Mesela kültürün normundan sapıyor mu? Evet bunu karşılıyor ama disfonksiyonel değil. Kişiye sıkıntı vermiyor çevresine. Tehlikeli değil. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde karar verebilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşın sorusuna geri dönelim. Kendimi şuraya alayım. Şunu da kapatayım. Sesi de birazcık daha kısayım. Dolayısıyla dönem dönem bunu alıyor. Kendisi sıkıntıya girmiyorsa o zaman tedavi almak durumunda değil. Ama alırsa iyi mi olur? Çok daha iyi olur. Çünkü bunu yönetmeyi öğrenir aslında kendisi. Evet devam edelim bakalım. Selamlar demiş ASFDHFFJ. Yüksek değil, sıkıntı yok demişler. Tamam. Güzel oldu. Doktor Just Ticker gelmiş. Hoş geldin. Kütlesini enerjiye çevirmiş kendisi. Ses çok iyi, sıkıntı yok demiş. Sadece expert, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Ha, Türkiye'de Ali Günvar, bizim de eski gönüllerimizden selamlar Ali. Türkiye'de televizyon dizilerinde şiddetin sık sık gösterilmesi ve sıradanlaşması toplumu nasıl etkiliyor olabilir? Güzel bir soru. Güzel bir soru. Şimdi dizilerle ilgili konuştuğunuzda dizilerin senaristleri veya yapımcıları şöyle bir şey söylüyor. Bununla ilgili tartışmalarda ben onu görmüştüm. Diyorlar ki, biz diyorlar bunu özellikle gösteriyoruz ki bunun yanlış olduğunu görelim diyorlar. Yani biz bunu gösteriyoruz ki bir soruna dikkat çekmek için, toplumdaki şiddet sorununa dikkat çekmek için yapıyoruz diyorlar. Evet, güzel bir niyet şu an için. Fakat burada şöyle bir ayrım var. Önemli bir ayrım. Eğer siz bu şiddet gösteren kişiyi ve çevresindekileri cool, havalı, güçlü, işini bitiren, sonucuna eren, ödül alan şekilde gösteriyorsanız ya da şiddet göstermesiyle ilgili bak onun da böyle böyle sebepleri var gibi yapıyorsanız bu ben sadece şiddeti portre ettim, topluma dikkat çektim değil, şiddeti meşrulaştırmış ve ödüllendirmiş olursunuz. Nerede? Bilinçaltında. Yani Kurtlar Vadisi'ni ele alalım. Ya da bir Amerika'daki işte diziler ne var mesela, böyle bir dizi şiddet içeren aklıma gelmiyor ama ne vardır? Bu kadar çok şey yapılan böyle polisiye mesela CSI falan gibi ya da ne bileyim öyle bir diziyi, Game of Thrones mesela, ha alalım. Şimdi bunlar da şiddet gösteren kişi güçlü, amacına ulaşan, mücadele eden, bizim baş karakterimiz, özdeşleştirdiğimiz ve cool, havalı. Şimdi bunların hepsini yapıp da şiddet kötüdür diyemezsin. Çünkü bilinçaltında çocuk ne yapıyor? Godfather. Heh, çok güzel dedi Ali. Yani bunlar havalı. Yani ve dolayısıyla sen bunu izlediğin zaman onun gibi olmak istiyorsun bilinçaltında. İyi bir şeymiş gibi geliyor. Ama sen ne bileyim işte eşini döven birini gösterdiğin zaman, eşine şiddet uygulayan birini gösterdiğin zaman, bakın karısına kocasına demedim. Yani iki eşin birbirine önemli değil. Gösterdiğin zaman bunun sonrasında karşı tarafta yaptığı etkiyi gösterirsen, kişinin kendi pişmanlığını gösterirsen, çevresinin onu kınamasını ve niye kınaması gerektiğini gösterirsen, kişinin aslında havalılıktan değil de çaresizlikten, değil mi, güçsüz hissettiği için bunu yaptığını gösterirsen, o zaman amenna deriz ki ök başına koy. Yani o zaman bir sıkıntı yok. Ama böyle yapıldığı sürece, yani havalı gösterildiği sürece ve sıradanlaştırıldığı sürece, Hollywood'da deseniz buna, Türk dizileri deseniz aynı. Kötü etkiliyor. Ve şöyle oluyor. Özdeşleştirdiği karakterdeki gibi oluyor. Onlar da artıyor. Bunu görüyoruz. Araştırmalar mesela. Cohort etkisi denen bir şey var. Cohort effect. Bu ne demek cohort effect? Amerika'da mesela araştırma yapılıyor. Sanıyorum 70 veya 80'ler arası dil gelişimiyle ilgili. Okuyorsun, dil gelişimi çocukların artıyor. Bir dönemde fırlama yapmış, sıçrama yapmış dil gelişimi, devam etmiş. Diyorlar ki neden araştırmacılar? Hani okullarda yeni bir eğitim mi geldi? Bir şey mi değişti? Niye bunların dil gelişimi arttı? Bir bakıyorlar ki o dönemde Susam Sokağı, Sesame Street, Susam Sokağı bizde de Türkiye'de de gösterilen belli bir dönem. Hatırlayanlar belki vardır, yaşları tutan. Susam Sokağı yayına girmiş. Çocuklar Susam Sokağı'nı izlediği için dil gelişimleri bir anda artmış. Değil mi? Bunu biz çok güzel, mesela bu dizi şeye girdi, yayına girdi birkaç dizi. Sonrasında neler oldu? Aynı dönemde o diziyi izleyenle izlemeyen arasındaki farklardan nasıl etki yaptığını çok güzel görebiliyoruz. Peki. Bakalım. Evet, bir MVCS bir derdini anlatmış. Geçmiş olsun diyelim. Bir şey diyemeyeceğim. Ya ben bu linki kopyalayabiliyor muyum? Buradan kopyalanmıyor. Bir dakika, Twitch'ten kopyalayacağız bunları. Şurayı pause yapalım. Kim atmıştı linkini? Ali atmış. Ha, ben de o Datem'in sayfasına baktım ama benim istediğim şeyler yok orada Ali. O yüzden açmadım. Kapatalım bunları. Devam edelim. Chris Kylie gelmiş. Hoş geldin. Çok ilginç bir soru geldi. Hikikomori hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç duymadım. Bunu hastalık diyenler var, tercih diyenler var. Böyle bir yaşam tarzında bir insan mutlu olabilir mi? Yani insanın mutlu olması, sosyalleşmesi ve yalnız olmaması şart mıdır? Çok derin bir yere soktun bizi. Cruelazo'nun ikinci güzel sorusu yani. 2'de 2 yaptın. Hikikomori, ben hiç duymadım. Bir bakalım neymiş? Japonca bir kelime diyor. Şimdi evet güzel bir soru. Bunu hemen inceleyelim. Çok bilmiyorum. Bildiğim, anladığım kadarıyla inceleyeceğim. Onu söyleyeyim. Biraz daha büyüteyim size. Ekrana geliyor mu? Geliyor. Yine şu şeyi açalım. Chat'i şimdilik şöyle yapalım. Şimdi Hikikomori dediğimiz olay, sorumuz oydu. Japonca kökenli bir kelime. Gerçek anlamı içeri çekilme, dışarıya kendini kapatma, confine. Akut sosyal geri çekilme olarak da isimlendiriliyormuş. Toplumdan tamamen kendini çekme, aşırı derecede sosyal izolasyon. Şimdi sosyal izolasyon zaman zaman hepimizin tercih ettiği, yaptığı bir şey. Kendi başına kötü demek değil, ihtiyaca göre, kişinin ihtiyacı oysa. Ama aşırı derece sosyal izolasyon diyor bir kere burada. Burada şöyle hem kişiler kendilerini içeri çekiyor diyor. Yani bu hani loners, yalnızlar ya da modern gün yılın hermitleri falan gibi, modern günün hermitleri gibi, günümüzün hermitleri gibi isimlendiriliyormuş ama yani Japonlarda bu çok olduğunu söylüyor, çok yaygın olduğunu söylüyor. Şimdi buradaki önemli durumlardan bir tanesi bu. Hastalık olarak sayılmış mı sayılmamış mı? Bu önemli. Neden bunu önemsiyorum ben? Çünkü bir kurul bunu, yani bir bilim insanı grubu, sadece psikologlar değil, bir grup bunu yaptığı için. O benim için bir gösterge bununla ilgili. Ne gibi şeyleri var aslında baktığımızda bununla ilgili? Mesela nasıl tanımlanmışlar? Demişler ki Japon Sağlık Bakanlığı bunu şey yapmış. Ailelerin evinden çıkmayı reddediyorlarmış. Efendime söyleyeyim, işe gitmiyor, okula gitmiyor. Kendilerini toplumdan ve ailelerinden izole ediyorlarmış. Tek bir odada yaşıyorlar. Uzun süre, 6 ayı geçkin bir süre tek bir odada yaşıyorlar. Bir psikiyatrist tanımlamış bunu. Peki bu şeyin nereden kaynağı? Bir bilim makaleden gelmiş. Tamam. Şimdi nasıl demişler? Kriterleri var burada. Kriterlerine bakabiliriz ama benim için aslında önemli olan şey bunun aslında arkadaşımızın sorduğu soruya gelelim. Nerede? Şurada. Ona bir dönelim. O bizim için önemli. Şimdi demiş ki arkadaşımız burada hakkında ne düşünüyorsun? Hastalık. Şimdi bu gördüğün gibi henüz net olarak hastalık olarak tanımlanmamış ama buna benzer hastalıklar da var. Sosyal anksiyete bozukluğunda olabiliyor, sosyal izolasyon olabiliyor, şizoid kişilik bozukluğunda olabiliyor. Direkt olarak yani kendini içeri kapatma. Şimdi insanın evrimsel gelişiminde araştırmalar bize gösteriyor ki sosyallik bir gruba ait. Sosyallik illa hani aklınızda stereotipik böyle kalıp olarak dizilerdeki, filmlerdeki hani sosyal çocuk gibi gelmesin aklınıza. Yani işte popüler arkadaşları, çepeçevre bu değil. Sosyallikten kastımız bu değil. Sosyallikten kastımız insanlarla iletişimi. Yani şurada sizin Twitch izlemeniz bile, chat'e bir şey yazıp onun cevabını almanız bile bir sosyallik. Yani kişi mesela odasındadır, hiç çıkmıyordur ama multiplayer oyun oynuyordur. Orada arkadaşları vardır. Benim öyle bir tanıdığım vardı. Dışarıdan bakıldığında ailesi falan işte klasik bakıldığında ya hiç odasından çıkmıyor, hep bilgisayarda, okuldan geliyor bilgisayara takılıyor, sabah gene gidiyor, hiç bizle iletişim yok falan. Tamam ama bu kişinin mesela o oynadığı oyunun içinde multiplayer'da bir sürü dostu var. O kadar iyi dostu ki düğününe falan gidiyor başka şehirde olmasına rağmen mesela baktığınızda. Şimdi bu kişiye biz sosyal diyebilir miyiz? Asosyal, sosyalliği izolasyonda diyebilir miyiz? Hayır. Sadece sizin düşündüğünüz o klasik normlara uyan bir sosyallik. Ama yine sosyalliği var. Şimdi ben o anlamda söylüyorum. Yani toplumun uyduğu değil, minimum ya da kişinin insan ihtiyacı, insanla etkileşime girme ihtiyacı bakımından bu evrimsel olarak getirdiğimiz bir özellik. Bununla ilgili çok güzel bir video var. Kurs Gezakt'ın. Onu sizinle paylaşayım. Hatta Türkçe altyazısı da vardı onun. Çok güzel. Bakayım. Bu 52 dilde altyazı var. Türkçe açalım onu bakalım. Bakın şu video arkadaşlar. Şu video. Bir parçasını göstereceğim size sadece. Tamamını değil. Telif yemeden. Bakın. Şöyle açayım yine. Şimdi bakın bu videoda şeyi gösteriyor. Şurası. Bakın. Kabile döneminde düşündüğünüz zaman bizim zihnimizde bu işlenmiş durumda. Zihnim hardwired diyor. Yani bu anlamdaki sosyallik, insanlarla bir arada olmak, bir gruba ait olmak kısaca bir şekilde bizim zihnimizde var. Çünkü düşündüğün zaman sen o dönemde ilk insanlar döneminde hayatta kalamazsın başka türlü. Eğer arkada bırakılırsan ölürsün. Neden? Çünkü yemek arama, yırtıcılardan korunma, barınak yapma, ateş yakma. Bütün bunlar için senin gruba aidiyetin çok önemli. Yoksa hayatta kalamazdın. Bugün öyle değil. Tam anlamıyla değil. Ama dolayısıyla bizim zihnimizde bunun devreleri işlenmiş. Devreleri biyolojik olarak da zihnimizde, beynimizde bu var. Dolayısıyla biri sizi reddettiğinde, dışladığında bu bizde çok büyük acıya sebep oluyor. Hatta öyle ki hani bu acı hissedilebilir bir acı. Şu Cacioppo'nun çok güzel bir kitabı var. Bunu araştıran adam Cacioppo. Şu altta yazı görülüyordur. O benim görünmüyor da olabilir. Şurada evet gözüküyormuş. Cacioppo 2008 makalesinde bulmuşlar. Yani nedir? Cidden hani bir yerinize yandınız. Sıcak bir şey tuttunuz, yandınız, yanık oldu. Aynı onuna benzer bir reseptör çalışıyor beyinde. O bölgeler uyarılıyor. Bu kadar önemli bizim için şey kalmak. Dolayısıyla sorunuzu cevaplayalım. Yine uzundan aldım, genişten aldım soruyu. Ikikomori dediğin olay aslında bu kadar ekstrem bir şekilde ise sağlıklı değil. Neden? Çünkü insanın doğası gereği biyolojik olarak da psikolojik olarak da bir insan etkileşimine ihtiyaç duyuyor. Ama bu kişileri biz dışarıdan baktığımız hiç etkileşimi yokmuş gibi varsaysak da belki etkileşimi var. Belki mektuplaşıyor, belki bir şeyler yazıyor, çiziyor, kendisiyle konuşuyor, arkadaşlarıyla konuşuyor, sosyal medyaya bir şey paylaşıyor. Bu bir etkileşimdir. Dolayısıyla alt katmanlarını da görün, derine bakın. Böyle yalnız gibi, tırnak içinde yalnız gibi gördüğünüz kişi gerçekten yalnız mı diye bakın. Bu videoda, bunun linkini paylaşalım chat'e şuradan. Bu videoda arkadaşlar şöyle bir durum var. Bir dakika, linki paylaşacağım şimdi. İsterseniz birlikte de izleriz. Şimdi burada anlatılan önemli bir nokta da şu. İki ayrı kavram var. Birincisi şu. Fiziksel olarak gerçekten etrafında kimsenin olmaması, yalnız olman. Birincisi bu. Diğeri de yalnız hissetmen. Yani sen çok kalabalıkta olup fiziksel olarak yalnız olmayıp yalnız hissedebilirsin. Ya da tek başına olup hiç kimse olmayıp çevrende yalnız hissetmeyebilirsin. Hastalıklara sebep olan, sağlıksız olan bu ikincisi. Yani sizin nasıl hissettiğiniz. Dolayısıyla ikikomori tek başınadır, izolasyondadır ama kendini yalnız hissetmiyordur. Bir sıkıntı yok o anlamda söyleyebiliriz. Umarım cevap olmuştur sorunuza. Devam edelim bakalım. Evet, şiddetin yüceltildiğini görüyoruz. Sıkıntı da burada başlıyor. Discord'da bekleriz demiş bizim Mobot'umuz. Evet, ben mesela şimdi bizim gönüllerimize, 40'ın üzerinde gönüllümüz var. Onlarla onların yani bizim bir genel bir Discord'umuz var arkadaşlar. Orada herkes gelebiliyor, sohbet ediyorsunuz, içerikler paylaşılıyor. Bazen etkinlikler oluyor, tartışmalar oluyor, güzel oluyor, münazaralar oluyor. Bir de onun içinde sadece gelecek bilimde gönüllüleri rolüne sahip olanların gördüğü bir kanal grubu var. O kanal grubuna ben mesela şimdi bu yayının linkini paylaştım. Gelip benimle bu yayında sohbet edebilir, sorularını sorabilir bizim gönüllerimiz. Onu söyleyelim. Bu arada Alfaur gelmiş. Hoş geldin Alfaur. Başka Ankris gelmiş. Hoş geldin. Türkiye'de çukur çok kötü etkiliyor. Kardeşimden biliyorum. Sokak çeteleri havalı oluyor. Evet. mesela. İşte burada sen şiddeti eleştirmiyorsun. Meşrulaştırıyorsun ve havalı hale getiriyorsun. Aynı şekilde kadına şiddet durumu da aynı. Evet, doğru. Güzel bir soru. Yine çok güzel bir soru. Neurofloyd'dan gelmiş. Diyor ki learning psychology yani öğrenme psikoloji dersinde henüz aşırı ortaya çıkmadan önce olmuş bu. Derste aşı karşıtı bir grubu nasıl ikna ederiz diye düşünmüştük. Derste gördüklerim için aslında uygulanırsa influence edebilmek için, yani etkilemek için, kararını değiştirmek için çok etkili demiştim bunlar ama geldiğimiz noktada ikna çabaları başarılı görünmüyor. Ne dersiniz? Demiş. Buraya çıkmamış tamamı. Ben tamamlayayım. Bu güzel bir soru. İkna konusunda yani herhangi bir konuda birini ikna etmek gerçekten çok zor bir konu. Buna attitude change deniyor. Yani tutum değişimi. Bir şeyle ilgili tutumun değiştirilmesi konusu takdir edersiniz ki çok araştırılmış. Neden? O kadar önemli bir konu ki yani bunun bir bilimi varsa, bunu yapabilirlerse siyasetçiler, ordular, bir sürü grubun çok güzel işine yarayacak bir şey bu. Dolayısıyla bu yapılmış yani şey olarak çok fazla yapılmış. Araştırılmış sosyal psikolojide ve çok eskilerden beri araştırılmış. Bununla ilgili size bir kitap önereyim. Benim hocamın kitabı, kendi hocamın kitabı. Sosyal Etkiler kitabı. Bakayım bulursam. Paylaşayım size. Ah keşke kapamasaydım. Zaten paylaşıyormuş. Bakın şu kitap arkadaşlar. Sosyal Etkiler. Kim kimi nasıl etkiler? Nuray Sakallı hocamızın. Nuray Sakallı Uğurlu Profesör Doktor hocamızın kitabı. Onu önereyim size. Fiyatı 31 TL'ymiş. İç sayfalara göz at diyelim. Bakın burada mesela sosyal etki kuramı, sosyal kurallar hepsini anlatıyor. Bizim derste gördüklerimizin aynısı bu arada. Muzaffer Şerif'in deneyi, Solomon Eş'in deneyi. Çok güzel. Gerçekten bizim ders kitabımız gibi düşün ama güzel anlatıyor hoca bunu. Burada ikna yöntemlerinin listesi var. İkna yöntemleri. Burada ikna yöntemlerine baktığımızda biz değişik şeyler görüyoruz aslında. Farklı yöntemler görüyoruz. Bunu birazcık açık tutayım. Bakan baksın. Şimdi ikna dediğiniz olay o yüzden çok zor, çok araştırılmış bir konu. Ama pazarlamada mesela biz bunu çok çok sık kullanıyoruz aslında. Nasıl kullanıyoruz? Mesela örnek vereyim. Acaba değil hangisi diye bir yöntem var. Acaba değil hangisi? Yani bunu alır mısınız, almaz mısınız, almak ister misiniz demiyor da satıcı. Diyor ki mesela hangi çantayı, hangisini alırsınız diyor mesela. Ben tamam, hangisini alırsın? Bu beyinde böyle ufak böyle trikler, ufak hilelerle. Sen diyorsun ki orada sana sorduğu soru hangisini alayım diye düşünüyorsun. Alayım mı almayayım mı diye düşünmüyorsun. Bir taktik bu. Bir diğer taktik mesela çapalama taktiği. Anchoring de dediğimiz. Yani diyorsun ki mesela bunu bizimkiler çok kullanır. Diyelim ki gerçek satacağı fiyat 100 lira. Sana 150 liradan başlatıyor. Diyor ki 150 lira. 150 lira onu çapalıyor. Sen sonra oradan indirim yapıyorsun. İşte diyorsun ki 150 olur mu? 140 olur mu? Hadi 140 olsun. Yapamam diyorsun. Hadi 130 olsun falan filan. Sonunda sen 120 liraya alıyorsun. Kendini iyi hissediyorsun. Çünkü 150 lira indirim aldım. Bu kadar çapalayayım. Bir daha bulamam. Gibi yapıyorsun. O var. Ve onun dışında da aslında orijinal fiyatını yükseğe almış oluyorsun ama yine kendini iyi hissediyorsun. Çünkü çapayı sen olması gerekenden yüksek bir fiyata koydurdu 150 ile gibi. Buna düşünebilirsin çapalama etkisi diye. Bunların değişik ikna yöntemleri var baktığımızda. Mesela evet evet yöntemi var. Telefonda açar mesela size der ki bu çok araştırmış Amerika'da telefonla satış şeylerinde ya da bir yere mesela bağış yapacaksın. Kayıt alacak, imza kampanyası falan. Önce sana diyor ki basit bir soru. İşte nerede yaşıyorsunuz? Şey diyorsun, ev hanımı mısınız diyoruz. Evet diyorsun. Şunları sever, hayvanları sever misiniz? Evet. İşte yardımlaşmayı sever misiniz? Evet. O zaman şunu yapar mısınız? Şimdi bu kadar çok evet dedikten sonra bir kere hayır demek tutarlı hissetmek istiyor ya insan kendini. O tutarlılığına zıt düşüyor. Evet deme ihtimalini artıyor gibi ikna yöntemleri var. Şimdi aşı karşıtlığında şunu ayırmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir ayrım. Ayırmamız gereken şey şu. konuştuğumuz kişi aşı karşıtı mı, aşı çekingeni mi? Yani vaccine, anti-vaccine dediğimiz bir şey var. Yani aşı karşıtı, aşılara karşı böyle militanca savunan, paylaşan, insanları da etkilemeye çalışan bir grup insan var. Bir de vaccine hesitancy var. Yani hesitancy çekingenlik, çekimser oy gibi düşünüyoruz. Yani olmak da istiyor, yani olabilir, olmayabilir, henüz kararını vermemiş. Bu anlatılan aşı karşıtlarının söylediklerinden ötürü biraz aşı olmaya çekinen grup. Şimdi aşı karşıtı olan değil ama aşı olmaya çekinen bu grubu sen ikna yöntemleriyle, derste öğrendiğiniz şeylerle etkileyebilirsin bir yere kadar. Ama aşı karşıtlarının fikrini değiştirmek imkansıza yakın, çok zor. Burada değişik araştırmalar var. O önemli bizim için. Buraya baktığınızda, yani bu aşı karşıtlığınla ilgili duruma baktığınızda fikrini değiştirmek birazcık zor. Yani ona bilgi vererek, şu bilgiyi vermek gibi düşünürseniz, şunu, hayır senin dediğin yanlış, benim de, bu olmuyor. Çünkü bunu dediğiniz zaman kişinin orijinal görüşü daha da kuvvetleniyor baktığınız zaman. Sıkıntılı bir şey. Yani senin dediğin yanlış dediğinde aksi çıkmamak için, yanlış olan, yanılan olan olmamak için ya, yani emin bile olsa inanması, yani yanlış olduğunu bilse bile o destekliyor. Şey düşünün, bir tartışmaya yaşadığınızı düşünün. Fenerbahçe, Galatasaray, başka bir şey, herhangi bir konuda, bir işte dizi karakteri konusunda, aşılar konusunda, hükümet konusunda, siyaset. Yani bazen içten içe siz yanlış olduğunu bilseniz bile değiştirmezsiniz orada, kalırsınız böyle. Niye? Çünkü yanlış diyen olmama, yanılmamak için, ego yani düşmemesi için bu anlamda bir durum oluyor. O yüzden aşı karşıtlarıyla konuşmak gerçekten zor, iletişim kurmak gerçekten zor. Ben şunu tavsiye ediyorum, sorgulamak, soru sormak. Sanki siz de çekingenmişsiniz de merak ediyormuşsunuz gibi sorular sormak. Tamamen sorular sormak. Onları sorularla şey yapmak, bir yere getirmek. Yani böyle bile nereden biliyorsun? Evet. Onun doğru olduğunu nereden bilebilirim? Mesela şimdi o diyor ya, işte hükümet sana böyle diyor, para için yapıyorlar. Ya bu kişiler de mesela acaba şey için yapıyorsa, medyatik olmak için yapıyorsa, tık çalmak için yapıyorsa bunları, ya da bu kişilerin akıl sağlığı yerinde değilse mesela, bunlara nasıl güvenebilirim mesela? Bu konuda bilgileri var mı bunu söyleyen kişilerin gibi? Aşının içinde yabancı maddeler, aşılar kısır yapacak falan var ya, bunları gibi sorarak daha fazla. Yani kararını değiştirmeye çalışmıyorum, anlamaya çalışıyorum, hatta belki ben de değişeceğim beni ikna edebilirsen gibi bir yöntem izlemek güzel olabilir burada. Evet. Ne yapıyorsun demiş. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun? Ali güzel bir soru sormuş. Son dönemlerde artan anksiyete ve depresyon ilaçların kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz hocam demiş. Bir link göndermiş. Linke bakalım. Bakalım. Yani haber zaten maşallah da, neyse bir şey demiyorum. Ya bakanın söylediğinde bir sıkıntı var. Çok ilginç. Haberi açalım şuradan. Şöyle yapayım. Demiş ki Bakan Koca, Fahrettin Koca, son 3 yılda 61 milyon kişi sinir ilacı, 12.3 milyon kişi de antidepresan kullandı demiş. Sadece COVID-19 salgının ilk yılında, yılından bu yana, burada şey var, imla hatası var, yazım hatası var. Ya yılından bu yana kliniklere başvuran kişi sayısı 5 milyon 100 bini buldu. Tamam. Şimdi bir kere şöyle bir ayrım var. Sinir ilacı diye bir şey ne demek yani? Sinir ilacı, sinirleri etkileyen ilaç. Kas gevşetici de olabilir bu, ha. Yani psikolojik, psikoaktif ilaç değil. Biz bunlara psikoaktif ya da psikotropik ilaçlar diyoruz. Yani psikolojinizi etkileyen ilaçlar diyoruz. Sinir ilacı diye bir şey aslında, yani bir garip bir şey, çok geniş bir şey. Dolayısıyla ona bakabiliriz. 12 milyon kişi antidepresan kullandı. Tamam, okey, bunda bir sıkıntı yok. Yalnız 3 yıl demiş. Covid-19 2020'nin başında Türkiye'ye geldiğini kabul ederse 2021, 2022'nin sonu 2 yıl. Demek ki 2019'u da kapsıyor bu son 3 yıl dediğimizde. Onu da katalım. Yani bu 61 milyon çok net bir, yani sadece COVID-19'da artan değil. Bunu doğru bakmak için şöyle yapmanız lazım. 2019'da yıllık ne kadar yazılıyordu? Birincisi bu. İkincisi şunu düşünmeniz lazım. Her yıl normalde 2019'da her yıl yeni gelen, yani epidemioloji çalışıyorum ya ben, tam bu alan, bu konu yani. Her yıl yeni artan depresyon vakasına incidence diyoruz. Yani o yıl 2019 yılında halihazırda depresyonlu olan değil, yeni gidip depresyon tanısı alan kaç kişi var? Ona bakmamız lazım normalde. Bir de bunları 2020 ve 21 ile karşılaştırmamız lazım. Hemen somutlaştırayım. 2019 yılında, koronadan önce diyelim, yılda sallıyorum 10 milyon, işte 10 milyon çok da 7 milyon, 8 milyon antidepresan kullanılıyordu, yazılıyordu, yani reçete ediliyordu, tamam mı? 8 milyon ayrı kişiye antidepresan veriliyordu dedik. 2019 yılında tüm yıl boyunca yeni depresyon vakası da diyelim ki sallıyorum yine 1 milyon yeni kişi depresyon vakası aldı. Okey. Bunu koydun cebe. 2021'e bakalım ya da 20'ye bakalım. Covid'den sonra bakalım. Ha, Covid'den sonra yılda efendime söyleyeyim 1 milyon depresyon yerine örnek veriyorum. Daha fazla şey mi oluyor? Ne derler? 1 milyon değil 2 milyon mu depresyon vakası tanımlanıyor? Yazılan ilaç işte 8 milyondu, 10 milyon, 12 milyon mu? O zaman bir anlam ifade ediyor bu durumda. Ve yine burada benim şeye de bakmam gerekiyor. Korona dışında başka şeyler var mı? İşsizlik gibi, değil mi? Büyük travmatik olaylar gibi, mutsuzluk endeksi gibi falan. Bunlara da bakman lazım ama bu anlamda çok böyle bakta, bilimsel bakta bir anlamı yok bunun tek başına başlığın. Ama şey diyor ki, bir bakalım içine. Sözcü gazetesine zaten alınmış bir haber. Yazarını bilmiyorum. Erdoğan Süzer'in haberiymiş. İlginç. 2018'in 2020 yılı sonuna kadar gerçekleşen 3 yıllık dönemde hiçbir anlamı yok. Yani 2018-2019 başka, 2020'de korona geldi. Kohort etkisi yine. O başka. Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin yazılı soru önergesini yanıtlamış. Psikiyatri kliniklerine başvurmuş. Tamam. Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamları. Şimdi tek başına baktığında Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı dersen evet, bu ne demek? Diğer yıllardan daha yüksek. Okey. Ama yine bir şey ifade etmiyor. Neden? Koronadan mı bu? Bunu anlamanın yolu bu değil. Öyle diyelim. Onu söyleyeyim. Şimdi senin soruna gelelim Ali. Sorun neydi? Şunu kapatayım. Sorun diyordu ki, ne düşünüyorsunuz artan kullanımı hakkında? Şimdi koronayla veya değil, koronanın biz bunları arttırdığını biliyoruz bilimsel çalışmalarla. Arttırıyor. Benim düşüncem şu. Akut dönemde kişi eğer terapiye gidemiyorsa, gitmiyorsa, bilmiyorsa hiçbir şey yapmamasından iyidir. Çünkü intihar olabilir, başka sıkıntılar olabilir. Bu anlamda iyidir. Fakat ben Türkiye'deki sağlık sisteminde, psikiyatri sisteminin, buna birçok psikiyatrist arkadaşım da katılıyor, çok çok çok sorunlu olduğunu düşünüyorum. Çok sorunlu. Yani diğer alanlar gibi bir psikiyatrist sana, normal bir doktor da zaten hani yarım saat belki kısa kalabilir, vakaya göre değişir ama yani 5 dakika, 10 dakika, 15 dakikada bir kişiyi dinleyip ilaç yazacak kadar bilgi almak imkansız. Şu anda bunu yapmaya zorlanıyor psikiyatrist arkadaşlarım. Bunu da ellerinden geldiğince, olabildiğince iyi yapıyorlar ama insanüstü bir şey bu. İmkansız yani. Sıkıntı burada başlıyor. Sonra ne oluyor? Hocam ben psikologla psikiyatrı bir kere karıştırıyorlar. Hem psikologlara hem psikiyatrlara haksızlık olacak şekilde. Ben gittim, beni dinlemedi, ilaç yazdı, yüzüme bile bakmadı. Niye? Sistem öyle çünkü. Yani yüzünüze bakacak zamanı yok. Hani, ne yapsın? O da çalışmak zorunda. Yani burada yani tek bir kişiye suç bulamayız. Danışanların da burada payı var. Sistemin de payı var. Çalışanlara, psikologlar ve psikiyatrist olarak bizim de payımız var. Doğru. Ama yani burada başka bir yöntem bulunmalı. Anlatabiliyor muyum? Yani sayıyla, günlük sayıyla değil de atıyorum süre sayısı belli olur, muayene süresi belli olur. Buradan daha düşük yapamazsın mesela. Yarım saat olur, örnek veriyorum. Dersin ki yarım saatin üzerinde alırsan alabilirsin, 15 dakika ekleyebilirsin, 45 yapabilirsin. Maksimum bu bile bir şeydir, bu bile bir şeydir. Yani yeterli değil ama maksimum diyorum. Yaparsın. Yarım saatin altında da başka hastayı yollayamazsın mesela. Yollamayacaksın. Olabilir. Ne yapar? 25 dakika görüşür, bir 5 dakika dinlenir belki. Kafasını temizler bir sonraki danışan için. Çünkü arkadaşlar örnek veriyorum, yani bir aile hekiminin de işi çok zordur ama aldığı bilgiler, topladığı bilgiler belki bir tahlille, belki belirtilerle vaka kolaysa kolay da bitebilir işi. Karmaşık bir vaka değilse. Ama psikiyatri de öyle değil. Yani sonuçta o ilacı yazacak, ilacın dozu denenecek, geri gelecek, ilaç değişecek. Bir sürü şey var. Tekrar gelebilmesi lazım. Bu önemli olduğu için ben bunu duymuyorum. Yani ben gittim, bir daha gittim diyen 2-3 kere giden yok psikiyatra. Bir kere gidip ilaç alınıyor, ömür boyu ilaç kullanılıyor ki çok yanlış. Dolayısıyla bunlara da çok büyük sıkıntı var. Bunu görelim. Ama şu an gerçekçi hocam, hani sistemi değiştiremeyiz şu an. Şu anki duruma göre ne dersiniz derseniz, ben şunu söylerim. Araştırın. Benim bir sürü arkadaşım şu anda süpervizyon sürecinde olduğu için, yani eğitim sürecinde olduğu için, hocasıyla birlikte terapi verdiği için çok uygun ücretlere. Çok çok uygun ücretlere. Yani bir çocuğunuza matematik özel dersi aldıracağınız ücretin çok çok daha düşüğüne terapi verebiliyorlar. Bu çok büyük bir şans, imkan bence. Bunu değerlendirin. Bana ulaşırsanız ben yönlendiririm size. Twitter'da, Instagram'da bakın. Süpervizyonda danışan arıyorum diye Google'a yazarsanız çıkar. Bir sürü çıkar yani. Bir sürü arayan terapist var çünkü. Bunlarla online sistemle terapi almaktan yanayım. Uzun süreli kalıcı değişimler için. Ama alamıyorsun. Bilgin yok. Soğuk bakıyor. O zaman hiç yoktan iyidir ilaç. Yani hiçbir şey alınmamasından iyidir. Onu söyleyeyim. Bunu cevapladık. Peki. Alfa Uğur demiş ki dizi ve filmlerin bu etkileri hakkında toplumun hangi kesimlerinde daha etkili olduğu ilgili bir araştırma var mı? Güzel soru ama bilmiyorum. Alfa Uğur. Evet. Çok benzemiyor mu demiş. Evet. Etki edebiyat, divan edebiyatı. Bu şeyle ilgili. Ne deniyor ona ya? Bak adı şeydi. Adı dilimin ucunda. Tasavvuf edebiyatı. Heh. Tasavvuf edebiyatında hani böyle kendini kapatmak, manastırlarda kendini kapatmak gibi. Evet. Bakalım bakalım. Heyecan Su demiş ki iş yerindeki arkadaşlarım beni nedensiz dışlıyorlar. Mobbing bunun adı. Psikolojikman bu durum beni çok yordu demiş. Heyecan Su, sana bir link atacağım. Instagram'da ben bu konuyu ele aldım. Bir de yayın da yaptık bu konuda. Hemen sana göstereyim bunu. Benim profilime girersen psikolog Cedat Acarsoy. Burada mobbingle ilgili benim postum olması lazım. Nerede? Şu. Şunu bir okumanı tavsiye ederim. Öncelikle burada ne yapılması gerektiği de yazıyor. Sana onu atalım. Bu söyleyelim. Onun dışında bir de YouTube'da mobbing gelecek bilimde dersen, dışarıdan ses geliyor kusura bakmayın. Şu yayını izleyebilirsin. Burada ne yapman gerektiği hepsi yazıyor. Gelecek bilimde mobbing diye aratırsan, o da burada, ben sana şimdi atıyorum. Ve kolaylıklar diliyorum. Geçmiş olsun diyorum. Peki bakalım, devam edelim. Yavaş yavaş toparlayacağız son 10 dakikamız. Nuray Hoca'nın böyle bir kitabına sen de mi ODTÜ'desin? Psikolojist. Nuray Hoca'yı yakala. Yani Nuray Hoca çok iyidir. Tavsiye ederim. Çok teneffüslerde çok konuşmuştuğumuz darlamışlığım vardır. O zaman benim Psikoseyir diye bir kanalım vardı. Şimdi onun adını değiştirdim. Psikolog Cevdet Acarsoy yaptım. Kanal duruyor. YouTube'da bakabilirsiniz. Oraya çıkmak için ne kadar yalvardım ama çıkmamıştı. Onu hatırlıyorum. Ama çok iyi bir öğretmendir. Bizim sosyal psikoloji derslerimizi vermişti. Ve orada şey hissetmişim. Yani hocayı derste çok böyle dinliyorsun, sıkılıyorsun falan filan. Sonra bir bakıyorsun. Bir başka üniversiteye bir değişime gitmiştik biz. Bir iki günlüğüne falan onların derslerine öğrenci olarak girmiştik. Orada baktım ki ders kitabı bizim hocanın yazdığı kitap. Vay dedim, yani değerini bilmiyoruz falan. Hepsi bu değil yöntemi vardı. Evet, indirimi sana önceden sunuyorlar. Onun dışında müşterinin yeniden gelmesini ikramda bulunmak tabii ki. İkla yöntemleri. Güzel bir soru yine. Sizce özellikle rap şarkılarında bulunan uyuşturucu, alkol, esrar gibi sözlerin veya küfürlerin çocuklar üzerine özendirme etkisi yaratma durumu söz konusu mudur? Bu konuda yargılanan sanatçılar da oldu fakat bir ceza almadılar bildiğim kadarıyla. Şimdi bu da aynı dizi örneği gibi. Şimdi o rapçi çok cool biri ise o kişinin yaptıkları belli yaş grubundaki çocuklara daha örnek alınası gelecektir. Çünkü biz her zaman kendimizi iyi hissetmek, daha havalı hissetmek, daha iyi görmek eğilimindeyiz. İdeal görmek eğilimindeyiz. Doğru mu? Dolayısıyla burada kişi bunu işte bilmem ne bilmem ne uçtu vesaire şey yaptım bu kötü ben yaralandım üzüldüm demesi başka bir şey. Bunu yaptım oh çok iyi oldu kafam çok iyi demesi başka bir şey. Ben içiyorum sen içmiyorsun işte sen eziksin demesi başka bir şey. Bir sürü nokta var bunun içinde. Küfür de öyle. Küfür havalı bir şey. Sosyal gruba aidiyet. Yani grup arkadaş grubu içinde küfür etmeyen biri dışlanıyorsa etmek zorunda kalıyor. Ve ağzına yerleşiyor. Ve tabii ki küfür böyle bir şey değil. Küfürün duygu ifade etmekle ilgili bir anlamı da var. Yani normal dilinizdeki kelimeler özellikle hakaret kelimeleri o duyguyu karşılamıyorsa atmanıza yaramıyorsa kusura bakmayın ya dışarıdan sesleniyor ona yarıyor. Yani o küfürle o içindeki atman gereken duygu ifadesi, emotion expression ifadeyi sağlıyor. Ama bunun aslında doğru yolu, tek yolu yani duygunu dışarı atmanın, duygunu düzenlemenin, duygu düzenlemesi çok önemli bir yetenek ve görüyorum ki bizim çocuklara çok veremediğimiz sıkıntılı bir şey. Günümüzde sıkıntı olan bir şey. Yani nedir? Trafikte bir kavga olduğunda, yani bir sıkıntı olduğunda kavga çıkması, ölümle, kavgayla, yaralanmayla sonuçlanması bana neyi gösteriyor? Emotion regulation, yani duygu düzenleme yeteneğinin gelişmediğini, bu bir insanın geliştirebileceği bir şey. Bunun gelişmediğini gösteriyor. Bu anlamda bir işlevi de var küfürün. Ama burada şarkı bazında düşündüğünde bu tabii bir cool olursa etkisi olur, özendirir. Cool değilse ne yani anlamına bağlı. Onun nasıl anlattığına bağlı. Rap şarkısı içinde diyorsa ki benim ocağıma incir ağacı dikildi. Bırakmaya çalışıyorum. Bana evet en başta keyif verdi ama şu an çok zararı var gibi bir şarkıysa mesela çok tam tersi etkisi olur. Bu özendirme mevzusunda da onu söyleyelim arkadaşlar. Bazı şeyler özendirilebilir, ihtimali artar ama sen çocuğunu iyi yetiştirirsen hiçbir şekilde bir özendirme onu etkilemez. Geçen Burak paylaşmıştı galiba Twitter'da gördüm. Bir Polonya atasözü, Leh atasözü sanırım. İyi bir adam kilisede düzelmez. Yok. Evet. Pardon. Kötü bir adam kilisede düzelmez. İyi bir adam da meyhanede bozulmaz diyor. Evet. Bir yere kadar böyle. Çünkü bunlar artık karakterinizin bir parçası. Siz çocuğunuzu neyin doğru neyin yanlış olduğunu kavramsa değerler anlamında yani çocuğa değerler aşılayabilirsiniz. Bilgi değil bakın. Bunu yapma. Cismus değil. Bu bilgi örnek veriyorum. Çocuk oyuncağı olmasına rağmen daha çok çocuk şey istiyor. Bunu Tülay Gök müydü? YouTube kanalında dinlemiştim. O örnek vermişti. Yani çocuk çok oyuncak istiyor tutturuyor. Sen o çocuğa mesela israf kavramını, israfın nasıl bir şey olduğunu, tutumluluğun niye önemli olduğunu konuşarak aile içinde bu bir değerse, aile değerinizse o çocuk onu sana istemez. Mesela öyle bakın. Dolayısıyla burada da öyle yani uyuşturucunun evet keyif veren bir şey ama sonuçları da var. O çocuk onu kavramayabilir ama başka kavrayacağı kavramlar olabilir değil mi? Sağlıklı olmak gibi. Grup seni kabul etmese de seni kendini değerli bilmen gibi. Diyeceksiniz ne alaka? Eğer çocuk gruba ait olmak tamam önemli bir şey. Grup içine sosyal olmak önemli bir şey ama olmazsa da senin bir doğrun yanlışın var sen yine kıymetlisin. Öğretirsen o çocuk şunu diyecek ya ben bu gruba girmem için sigara içmem lazım, küfür etmem lazım ama bunlar kötü. Bu ikisi arasında kaldığında ben o gruba ait olmasam da ben zaten kıymetliyim, değerliyim dediğinde bu alışkanlıklara gitme oranı düşecek. Anlatabiliyor muyum? Buradan durum var. Dolayısıyla özendirme bazen işe yarar bazen yaramaz. Mesela şey çok oluyor işte LGBT gene geldi yukarıda ilk soruda gelen aklıma geldi şimdi. Netflix işte efendim özendiriyormuş. Böyle bir imkan var mı arkadaşlar? Yani kendinizden düşünün. Bir cinsel yöneliminiz var. Görüp de özenme imkanınız olabilir mi? Bunu diyen kişinin de yok ki. Nasıl özenecek? Çocuklukta bu araştırmalarla sabit. Özenerek yapılabilecek bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Böyle anlatalım size. Öyle düşünün. Kendiniz düşünün yani. Bakalım bakalım. Son soruları alıyorum. Chat'e. Şöyle açayım chat'i tekrar. Instagram hesabımız budur. Takip edebilirsiniz isterseniz. Orada içerikler paylaşıyor çünkü sosyal medya ekibimiz. Sadece yayın duyuruları değil, bazen sırf oraya özel güzel postlar hazırlıyorlar. Şimdi güzel bir şey demiş. Aşı karşıtı değil, tedirgin olanlar için doğru düzeyde. Çok önemli bir şey. Doğru düzey. Fazla korku yaparsanız hiçbir şey yapmaz insanlar. Az korku yaparsanız da yapmaz. Doğru düzeyde, gerçekçi bir korku sağlamak önemli orada. Başka bir kaynakta Ali demiş ki mutsuzluk oranının da arttığını. Çok önemli, güzel, doğru ama neye göre artmış? Geçen yıllara göre artmış mesela, o önemli. DC linki atar mısınız? Ünlem Discord Angara. İnanın bana 3 dakika sürdü diyor işte. Neden 3 dakika sürememesi lazım? İmkansız. Size de yazık, psikiyatra da yazık. 3 dakikada hakikaten o kadar güzel demiş ki ne yiyeceğimize karar veremiyoruz demiş. Yani. Sigorta kapsamında olması lazım. Yani acilde değil. Sizin ha, yok mu? Bu kadar tıp fakültesi var. Bu kadar psikiyatr mezun oluyor. TUS puanını düşürürsün. Daha çok psikiyatr olur. Onları yerleştirirsin. Madem ihtiyaç var. Yani şöyle düşünün. Bugün kanser pandemisi var diyelim. Korona pandemisi var. Ne yapıyorsun? Daha çok doktoru oraya kanalize ediyorsun. Aynı şekilde buraya da kanalize edeceksin. Depresyon tüm dünyada ölüm nedenleri arasında yüksekte. Kalp hastalığı birinci sırada genelde. Daha sonra galiba kazalar. Sonra depresyon. 3 veya 4'tü dünyada. Kolay yani, hafife atılacak bir şey değil. O yüzden diyorum. İşin ehline gidin. Yani yüksek lisans yapmış, lisanslı yüksek lisanslı psikoloji olan, klinik psikoloji yüksek lisansı yapmış ve süpervizyonla terapi eğitimi almış bir terapist ya da uzmanlığını tamamlamış bir psikiyatrist. Bunların dışında hiç kimseye ruh sağlığınızı emanet etmeyin. Yazık günah. Yani bu şeye benziyor. Doktor var orada, cerrah var. Ameliyata onu olmayıp da işte daha ucuz, daha cana yakın diye, daha bulunabilir diye, daha kolay diye, ne bileyim, ilk yardım eğitimi almış bir ehliyeti olan bir şoföre ameliyat olmak gibi bir şey bu. Bu kadar böyle anlatayım yani. Ya da berberler diş çekiyordu ya, berbere ameliyat olmak gibi bir şey bu. O, yani emanet etmek eder misiniz kendinizi? Yani ameliyat olacaksın. Çünkü şöyle düşünün, hayatının geri kalanını etkileyecek kalıcı hasar bırakma riski var. Psikolojik tedavi yanlış uygulanırsa. Değil mi? Dolayısıyla sen kendini, burayı klip almak lazım tam bu noktayı. Kendini yani bir ilk yardım bir şeyde görmüştüm. Instagram'da görmüştüm bunu da. Yani ilk yardım almış bir şoföre emanet ediyorsan cerrah yerine, sen bilirsin. Hiç gitmemek daha iyi mi? Değil aslında. Daha az hastası olan bakarsınız, denersiniz. Az mı geldi? Bir daha randevu alırsınız. Gene yani gidersiniz. Ya da bir terapiste gidebilirsiniz. Dediğim gibi internette online bir şekilde bu dediğim şartları karşılayan bir sürü terapist var ve gerçekten uygun ücretlere, yani 100 TL ve altına bile bulabiliyorsunuz. Herkes için psikolojik destek veren kurumlar var. Araştırın, ücretsiz ya da çok düşük ücretli destek alabilirsiniz. Birleşmiş Milletler'de 149 ülke içinde 109. olmuşuz demiş. Telesağlık, evet. Evet, son sorulara bakalım. Online danışan arayan kişileri arkadaşlar Instagram'da yazabilirsiniz. Mesela bakın şöyle yapalım sizle. YouTube'a şey Google'a geliyorum. Süpervizyon kapsamında danışan diyorum. Mesela psikoloji ağında çıktı. Süpervizyon kapsamında danışan talebi. İlan. Bakın diyor ki bu form aracılığıyla sembolik ücretli ya da ücretsiz olarak danışan göreceğinizi tarafımıza iletirsiniz. Psikoloji ağı da size bulur. Mesela uzman bul. Beni yönlendirin. Bak diyor ki ücretsiz olarak beni yönlendirin. Talep oluşturuyorsunuz. Sizi yönlendiriyor mesela. Yönlendirme hizmeti ücretsiz demiş mesela. İlginç. Başka mesela tekrar araştıralım. Instagram'da mesela araştırsak uygun ücretli terapi bir araştıralım bakalım. Çıktı bir tane. Mesela bir tane açtım. Şimdi ekrana geliyor mu? Bir dakika şunu küçültelim. Mesela. Şimdi burada şöyle yapacaksın. Uygun ücretle terapi veriyorum. Ne kadar ücretle DM atacaksınız. Ama ondan önce uzmana bakın. Tamam mı? Uzman psikolog demiş. Yıldız Teknik Üniversitesi lisans yüksek lisans yapmış. Marmaris'in doktora yapıyor arkadaşımız. Hilal Ilgaz Saçar. Değil mi? Mesela. Burada şeylerine bakabilirsiniz. Diplomaları varsa, aldığı eğitimler paylaşmışsa ona bakacaksınız incelerken. Neymiş bakalım eğitimlerini tıklayalım. Ya da soracaksınız. Diyeceksiniz ki bana hani hangi bölüm mezunusunuz gibi buradan sorabilirsiniz. Mesela sitesi varsa psikolog arkadaşımızın LinkedIn'de mesela bakalım. Aynı kişi mi? Yok değil. Efendim mesela oradan bakabilirsiniz. Yani DM'den soracaksınız. Diyeceksiniz ki soracağınız şeyler şunlar. Lisansınız psikoloji mi? Yüksek lisansınız klinik psikoloji mi? Süpervizyonu kimden alıyorsunuz? Bu kadar. Bunları sorduğunuz zaman bunlar okeyse yani psikoloji lisansı olmalı, yüksek lisansı klinik psikoloji olmalı, başka bir alan değil, değil mi? Ve ne yapmalı? Terapi eğitimini bir süpervizörden almalı. Tek başına yapmamalı. Bu önemli. Yeni başlıyorsa. Burada bakabilirsiniz. Bakalım başka. Psikolojik danışmanları ilk tercihiniz olarak kullanmayın. Çünkü klinik psikoloji başka bir şey. Mesela Gamze benim arkadaşım da tavsiye ederim. Gamze Demirezen. Kendisi psikoloji lisansı yapmış. Klinik psikoloji yüksek lisansı yapmış birisi. Aynı zamanda da şematerapi anlamında uluslararası eğitim alıyor. Süpervizyon alıyor. 18 yaş üstü yetişkinler için şey yapıyor. Bakın mail adresinden DM'den yazabilirsiniz kendisini. Bakın bir tane daha bulduk. Psikolog Nuref Sencaylan. Yine dediğim gibi aynı mantık. Nereden mezun? Bunları tek tek bakacaksınız. Bakın kontenjanlar var. Araştırıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Veya bazı platformlar var. Ücretli ama nispeten uygun ücretli platformlar var. Onlara bakabiliriz. Hayvel mesela bunlardan bir tanesi. Duyduğum benim. Onlara bakabilirsiniz. Evet. Sir Finrod anlattım. Daha fazla gerekirse söyleyebilirsin. Sorun yukarıda kalmış çünkü. Aylar önce gördükten sonra aynı zamanda bir GB gönüllüsü oldum. Oo süper. Süpersin. DC linkini tekrar attık. Bakalım. Moderatör alımınız Twitch için moderatör alımımız açık Discord için de. Özelden yazarsan yani bizim şeye yazman lazım. Instagram'a veya Twitter'dan DM'den yaz. H4NL33. Onu söyleyelim. Evet, son sorulara geliyorum. Cevabımı aldım. Teşekkürler demiş. Ona danışırsanız. Güzel bir soru. Onunla bitirelim. İnsan mutlaka mutlu mu olmalı? Mutsuzluk da çok insani ve değerli bir duygu durumu değil midir? Gerçekten öyledir. Demin de dedim. Yani her duygu önemlidir. Her duygu işlevsel olarak vardır. Bakın size bir şey önereceğim. Kuluçkin duygu çemberi. Güzel bir şöyle bir yerde bulmuştum onu ben. Nerede bakayım? Şu mu? Neredeydi ya? İngilizcesi miydi o acaba? Ulan onu şimdi bulamayacağız ama. Şöyle mi yapalım? Güzel galiba. Bu güzel. Şimdi göstereceğim size bir saniye. Şu. Open image in new tab diyelim. Şöyle full ekrana geliyor mu bakayım? Şöyle yapalım. Ya da şöyle yapalım. Şimdi bakın bu Plutchik'in duygu çemberi dediğimiz Robert Plutchik psikolog onun yaptığı bir şey. Şimdi bakın bir insanın bir sürü duygusu burada hepsini kapsamıyor bile ama buradan bakabilirsiniz. Yani şöyle çalışıyor bu da yaprakların karşı tarafı zıt yani şöyle çalışıyor. Level'ları kaygı başlangıcı. Daha aşırı olursa bu duygu artarsa korku. En aşırısı terör, dehşet. Bunun karşısında can sıkıntısı. Biraz artarsa öfke, can sıkıntısı rahatsız olma gibi. Öfke ve köpürme gibi düşünebilirsiniz. Onay verme, güvenme, hayranlık duyma gibi level'ları var. Bir de bunların karışımları var. Mesela birine hem onay veriyorsunuz, hem güveniyorsanız, hem korkuyorsunuz, uysal olursunuz mesela. Hem korku hem şaşırıyorsunuz korku. Bu güzel bir çeviri değil ama daha iyisini atacağım ben size. Bu şekilde insanların bir sürü duygusu var. Bunların hepsi kıymetli. Hiçbir yanlış değil. Yani üzülmekte bir yanlışlık yok. Bu iyi hissedizmcilik. İbrahim Hoca diyordu bunu. İyi hissedizmcilik büyük bir sıkıntı arkadaşlar günümüzde. Şimdi ben bunun linkini atacağım size. İyi hissedizmcilik, yani sürekli iyi hissetmeliyim. Hep mutlu olmalıyım. Neden? Çünkü televizyonda, sosyal medyada herkes mutlu. Ya Twitter'da şikayet ediyorlar ya Instagram'da herkes çok mutlu, çok güzel, çok rahat, süper. Böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok. Dolayısıyla siz kötü hissedebilirsiniz, mutsuz hissedebilirsiniz. Burada yapacağımız şey RAIN yöntemi. RAIN yöntemi diyoruz biz buna. Bunu anlatacağım ve bitireceğim yayını. RAIN, polyanacılık, evet. Bakayım bir link paylaşmış. Evrim Ağacı'nda güzel bir şey vardı. Doğru söylüyor, ona bir bakalım. O olabilir. Plüçik burada mı? Yok, bu değil. RAIN metodu diyeceğim. Bir de onu göstereceğim size. Evet. Evet. Yayınımızı sonra toparlayalım RAIN metoduyla. Şimdi bakın. Şuraya alalım. Şimdi RAIN metodu güzel bir metot. Yani işe yarayacak bir metot aslında. Diyelim ki mutsuzsunuz. Doğru mu? Duygular, her duygu kıymetlidir. Her duygunun bir işlevi vardır hayatta kalmamız için. Dolayısıyla tabii ki mutsuzluğa gömülelim, depresyona girelim değil. Mutluluk da, mutsuzluk da, kaygı da, korku da hepsi önemlidir, güzeldir. Hemen bitsin bu duygu demek değil. Ne oluyor? Şimdi kötü hissediyorsunuz kendinizi veya iyi hissediyorsunuz. Farkı var, bir duygu hissediyorsunuz. 4 aşama. RAIN. R-A-I-N. İngilizceden geliyor, tamam mı? R, recognize, yani farkına varmak. Olup biteni, birinci aşama, farkına varmak. Ben ne hissediyorum şu anda? Ön yargısız bir şekilde. Kaygılıyım, sinir bastı, korkuyorum gibi, panikteyim, öfkelendim, mutsuzum, bir şey yapmak istemiyorum gibi. Burada bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Yani mutsuzum nokta. Mutsuzum, düzelteyim. Ne olacak şimdi mutsuz oldum? Değil. Birinci aşama şu. Mutsuzum. O kadar. Nokta. Herhangi bir eylem yapmadan adını koyuyoruz. Bir, adını koy. Mutsuzum. Bir. İki, izin ver. Mutsuzum. İzin veriyorum. Seninle şey yapmıyorum. Yani tartışmıyorum. Savaşmıyorum. Mutsuzsam mutsuzum. Bırakıyorum kendimi. Mutsuzum ama yine hayatımı yaşayabilirim. Beni durdurmak, yani mutsuzum diye hiçbir şey yapmayacağım değil. Mutsuzum ama biraz mutsuz olup biraz ne bileyim yemek yiyebilirim. Beni belki istediğim bir şey yapabilirim. Yatakta da yatabilirim. Hiçbir şey de yapmayabilirim. İzin veriyorum. Bakın, duygularınıza siz izin verdiğinizde duyguların daha kısa sürdüğünü, daha çabuk bittiğini fark edeceksiniz. O yüzden ne yapıyoruz? İzin veriyoruz. Değil mi? İnkar etmiyoruz. Bastırmıyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Üzerine bir şey eyleme geçmiyoruz. Farkında mutsuzum. İki, izin veriyorum. Üçüncü aşama, izin verdikten sonra iyi geliyor. Investigate. Yani olup biteni analiz etmek. Burada olup biteni analiz etmekte şu soru var. Neye ihtiyacım var? Şimdi duygular bizim ihtiyaçlarımızın bir pusulası aslında. Değil mi? Mesela nasıl örnek verebilirim? Kaygılıysam ben, korkuyorsam güvende hissetme ihtiyacım var. Bana vücudum, beynim diyor ki bak, sinyal veriyor pusula. Senin diyor ihtiyacın şu anda korkuyorsam, kaygılıysam kaygılanmamaya, zıttına değil mi? Güvende hissetmeye, kötü bir şey olmayacağını bilmeye ihtiyacım var. Ya kendimle ya birilerinin bana destek vermesine ihtiyacım var. Doğru mu? Korunmaya ihtiyacım var. Bu anlamda duygum bana ne anlatmıyor? Mutsuzum. Neden mutsuzum? Neye ihtiyacım var? Değil mi? Beni mutsuz eden şey nedir? Burası daha zordur. Investigate adımı birçok kişi için çok zordur. Ama bu soruları sorabilirsiniz mesela. Yani diyor ki, bir dönem İstanbul'da çok yoğun bir temponun içindeydim. Hayallerimdeki hayatı yaşadığımı düşünürken kendimi çok yorgun ve isteksiz hissetmeye başladım. Seanslarımda danışanlarıma hep sorduğum soruyu kendime hiç sormadığımı fark ettim. Neye ihtiyacım var? Dinlenmeye mi ihtiyacım var? Acaba tempom çok yüksek, dinlenmeye mi ihtiyacım var? Beni ne mutlu edebilir? Üçüncüsü. Ve son, dördüncüsü. Bunu neyi iki şekilde de yapabiliyorsunuz. Non-identification da deniyor, nurture da deniyor. İkisini de anlatacağım. Dördü farklı yapabilirsiniz. Non-identification şöyle. Ben mutsuz bir insanım yerine şu anda mutsuzum diyorsunuz. Yani kendinizi onunla tanımlamıyorsunuz, o duyguyla. Veya genellemiyorsunuz. Hep mutsuz olacağım demiyorsunuz. Şimdi mutsuzum diyorsunuz. Ben mutsuz bir insanım. Ben öfkeli bir adamım. Kaygılı bir kadınım falan demiyorsun da ben şu anda kaygılıyım. Şu anda mutsuzum diyorsunuz. Birinci aşama bu. Bir yöntem bu, alternatif. Bir diğer alternatif, benim koyduğum bir alternatif, hocalarımın da, hocamdan öğrendiğim. Neyi? Nurture, yani bakım ver. İhtiyacını karşılığı olarak da yapabilirsin. O da nasıl mesela? Neye ihtiyacın var dedik ya üçüncü aşamada. Onun eyleme geçiriyorsun. Ne dedik? Neye ihtiyacın? Dinlenmeye ihtiyacın. O zaman son aşamada dinleneyim. Yani baştan etüdü dört aşamada ne yaptık? Dedik ki bir, farkına vardık. Ne yapıyorum? Mutsuzum. İki, izin veriyorum. Mutsuz olabilirim. Bunda yanlış hiçbir şey yok. Bu bir insan özelliği. Mutsuz olabilirim. Kimse de mutsuzum diye hani bana bir şey diyemez. Kimseye de bir kötülük yapmıyorum mutsuz olarak. Mutsuzum. Üçüncü aşama merak ediyorum. Neden mutsuzum? Neye ihtiyacım var? Neden değil de neye ihtiyacım var? Beni mutsuz eden nedir? Ne olursa mutsuzluğum geçer. Bunu buluyorum. Dördüncü aşamada da şunu söylüyorum. Ben mutsuz bir insan değilim. Arada bir, şimdi mutsuzum. Şu anda mutsuzum. Ve bu ihtiyacımı nasıl karşılayabilirim? Tabii ki mesela yoğun bir tempom vardı. İşten ayrılmak da bir yöntem ama yapamazsın. Yani yapabilirsin de çok sağlıklı değil. Nasıl dengelerim? Yani ihtiyacımı karşılayıp yetişkin olmak bu demek. Yani hem ihtiyacını karşılayacaksın hem de sıkıntıya girmeyeceksin. Orta yolu bulmak. Nasıl bir orta yol bulabilirim? Dördüncü aşamada bu. Yani ne yapayım? İşe biraz çalışırken biraz daha az çalışıp ara mı almalıyım? Hafta sonu beni dinlendirecek bir şey mi yapmalıyım? İşten sonra mesela bu yoğun tempoda tempomu mu azaltmalıyım? İsteksizim işe, istekli olduğum başka şeyleri mi yapmalıyım? İşte görev mi değiştirebilirim? Daha istekli olduğum bir yere mi dönebilirim? Falan gibi yöntemlerle bakabilirsiniz arkadaşlar. Şunu unutmayın. Yaşadığınız şeyi değiştiremiyorsanız tek bir şey kalıyor, kendinizi değiştirmek. Bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Buna bize hocamız söylemişti, Tülin Hoca söylemişti. Bir öğretmenimizle ilgili sıkıntımız vardı. Dedikodu vereyim size biraz ODTÜ'den. Bir öğretmenimizle ilgili bir sıkıntımız vardı. Ve değiştiremiyoruz yani hocayı. Hiçbir şekilde istediğimiz gibi anlatmıyor. Biz de bunu gittik bölüm başkanına anlattık. Hocam ne yapacağız falan. Dedi ki hocanızı değiştiremiyorsunuz. Kendinizi değiştirebilirsiniz. Bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Hocaya bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Bir tek bunu kalıyor elimizde demişti. Evet, belki birazcık hani gidin kendiniz sorunu çözün minvalinde bir şey ama aynı zamanda da güzel de bir yöntem, güzel de bir çözüm. Bazen de kendinizi değiştir. Çünkü siz kendinizi değiştirdiğinizde, olaylara bakış açınızı değiştirdiğinizde bazen, her zaman değil, bazen sorunu yaratan şey de değişiyor. Çünkü siz sorunu yaratan şeye başka bir yöntemle yaklaşıyorsunuz. Yani ben buna şeyin örneği vardır. Üstün dökmenin bir örneğidir. Der ki yani asansöre basıyorsun düğmesine, gelmiyor. Daha çok basarsan daha çabuk gelmez. Bastığın halde gelmiyorsa tekrar tekrar basmayız değil mi? Üç kere basarız, sonra deriz ki asansör bozuk herhalde, merdivenleri kullanayım deriz. Ama dikkat edin, biz kendi psikolojik sorunlarımızı genelde hep aynı düğmeye basıyoruz, asansör gelsin istiyoruz. Gelmiyor asansör ve asansör düğmeye kızıyoruz. Merdivenleri tercih etmiyoruz mesela. Böyle bir durum var. Hoşça kalın. Podcast dinle.